Ayrım 3. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 30. Küskünler ve kaplanlar. Bazen onlarla karşılaşıyorum. Soylu duruşları, otunçtan öfkeyi harleyen nezaketleri gözlerimi kamaştırıyor. Terk ederek dünyaya cevap veren adamlar. Tenezzül etmeyenler. Modern zamanların kavline göre kaybedenler. Kaplanlar tarih yazımına başladığında kazananlar. Kahır, saçlarına düşen ilk kırla küskün adamların yüreğine yerleşir. Dünyaya küserek, kahrederek, ondan el etek çekerek yaşamak, 40'lı yaşlardan itibaren titizlikle sürdürülen bir meslek olur. Adeta yeryüzünde tek bir şövalye kalmıştır ve bütün bir dünya yel değirmeni halinde onun saldırısını beklemektedir. Küskünlüğün soylu bir tarzı vardır. Öfke sessiz ve kımıltısız orada durur ve şövalyesini güç ilişkilerinden, ahlaki düşüşlerden, ruhu çürüten ne varsa ondan korur. Ruhun en ücra hücrelerine kadar kök salan o öfkenin diplerinde mutlaka bir haksızlığa uğramışlık hissi bulursunuz. Küskün adam ona saldıran dünyaya karşı zırhına bürünür ve onun tarafından nüfuz edilmeyi reddeder. Sunduğunuz iktidar ilişkileri, rütbe ve makamlar gönlümü okşamıyor, der gibidir. Onların hayat bilgisi toplumun baskın değerleriyle uyuşmaz. Herkes kadar küskün adamın da bir yaşama hüneri vardır. Ama bu hüner, yolların çatallandığı yerlerde onu çoğunluktan ayrı düşürür. Onların aldatılmaya, baştan çıkarılmaya karnı toktur. Ama kahretmekten de geri durmaz. Dünyayı istediği gibi tanzim edememiş olmanın hıncı içini sürekli kemirir. Oysa geç modern çağ baştan çıkarmaların, ayartının, ilkesizliğin zamanı. İnsan ilişkilerinde tuhaf bir soğuma var. Kullanat tarzı ilişkiler sığlığın bayrağını burçlara dikiyor. Modern kültür küskünlüğü de potasında eritip onu değiş tokuşa müsait bir meta kılabildiği ölçüde başarılı sayılacak. Küskünlük de pazar ekonomisine tabi kılınmalı. Kenardakilere de satılacak bir mal mutlaka vardır. Dahası küskünlüğün de tanımlanabilir bir maliyeti olmalı ki devran dönsün, değil mi ya? Yeryüzünün küskünleri üzerine demokrasi yağdırmalıyız ki hayatın gerçek tadını keşfetsinler. Harcasınlar, harcasınlar, mutlu olsunlar. Küsmek, boyun eğmeyi reddetmektir. Gücüm sana yetmiyor, seninle dövüşemem ama sana tabi olmayı reddediyorum diyebilmektir. Orta yaşlı küskün adamlar son yıllarda giderek daha fazla dikkatimi çekiyorlar. Onlar hayatlarını ölümcül aşkların örsünde döven, beden ve ruhlarına eziyet ederek arınmaya çalışan vicdan mahkumlarından farklıdırlar. Kendilerini alkol ve aşk provalarında ağır ağır öldüren abiler, hayatlarına, ülkelerine, sundukları hikayelere şurasından burasından ihanet etmiş, bunun getirdiği suçlulukla baş edemeyen kişilerdir. Oysa küskünler, ele geçirmeyi reddettikleri için zaten mağrurdurlar. Özür dileyecekleri bir merci yoktur. Ruhlarını rehin bırakmadıkları için de dik durmayı başarabilirler. Kaşane, sırma köşk onların olsun, bir köhne kitap, bir sarı kandil, neme yetmez, diyen şaireyi izleyen nadir kuşlardır onlar. Terk edişin deli gömleğini giymiş ve dünyanın ağırlıklarından arınmışlardır. Bu adamlar psikolojik açıdan sorunlu kimseler midir? Kaybedenler kulübüne üye oldukları için, refah ve başarıdan pay kapamadıkları için mi küsmüşlerdir? Yoksa refah ve başarıya götüren yolları mübah kabul etmedikleri için mi? İnsanın ruh sağlığının olmazsa olmaz koşulu olarak çevresine sağladığı uyumu öne süren kavramlaştırmalar bize hırsızlar toplumunda hırsız, katiller toplumunda katil olmamızı telkin eder gibidir. Oysa insan az gidilen yolu seçebilir ve bu da hayatında büyük bir fark doğurabilir. Biz bu hayat hikayelerini gazetelerde bir başarı öyküsü olarak okumayız. Afrikalıların söylediği gibi. Kaplanların kendi tarihçileri oluncaya dek bütün av hikayeleri avcıları övecektir. Oysa tarih inandığı değerleri dünya nimetlerine değişmeyen cesur ve kimileyin küskün adamların dokunuşlarıyla yazılır. Kurşuna dizilmeyi, zindana atılmayı göze alan deliler tarihi yapar. Yozlaşmış ilişkilerden inzivaya çekilen bir adam, şen şakrak yaşayan kalabalığa bir haydi uyan bildirisi bırakır. küskün adamların uğultusu, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyen adamların kabusudur. Markalara küsenler firmaları çıldırtır. Televizyonlara küsenler reklamcıları çıldırtır. Oy vermeyenler parti liderlerini çıldırtır. Küsen adamlar kuvvetlidir ve onlardan korkulur. Onları tutunamayanlar olarak görmek yanlış olur. Onlar kendi hikayelerine, değerlerine, doğru bildiklerine tutunabilmiş, hayatın karşısında bir tavır geliştirebilmiş insanlardır. Mağaradaki gölge oyunlarına rağm olmamış ve terk edişin soylu dağına sığınmışlardır. Bazen onlarla karşılaşıyorum. Soylu duruşları, otunçtan öfkeyi, hareleyen nezaketleri gözlerimi kamaştırıyor. Terk ederek dünyaya cevap veren adamlar. Küskünler. Lüzumundan fazla konuşmayan ve harcamayanlar. Tenezzül etmeyenler. Modern zamanların kavline göre kaybedenler. Kaplanlar, tarih yazımına başladığında kazananlar. Merhametsiz bir dünyayı nasıl onaracağız? Mutluluğun pek çoğu bir kalbi olmaktan kaynaklanır. Ancak bir kalbi olan ve kalpleri olduğu için de merhamet edebilenler mutluluğu gerçek manasıyla tecrübe edebilir. Her bir insan merhamet neferi olduğunda, herkes merhamet için koşuşturduğunda, bir diğerine ışık taşıdığında dünya daha güzel, daha aydınlık bir yer olacak. Dünya merhamet eksikliğinden can çekişiyor. Ondan mahrumiyet bizi görünür ve görünmez biçimlerle yok ediyor. Çevre kirlenmesi, yoksulluk, ön yargı, şiddet ve savaşlar. Merhamet içimizde bir yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve bizi en temel halinde insanlığımıza geri çağıran bir duygu. Verecek hiçbir şey yoksa bile elinde, kardeşinin acısı için kendini verebilir. Kendi ruhunu, dostluğunu, kardeşliğini ikram edebilirsin. Merhamet sempati ve acıma duygularını aşar. Dünyayı bir başkasının gözüyle görmenin nasıl bir şey olduğunu gerçekten anlamamızı sağlayan bir empati duygusunu içerir. Merhametli bireyler merhameti eyleme dökmek için gerekli zaman ve zemini bulurlar ve sadece onu dillendirmekle yetinmezler. Merhamet senin mutluluğun olmazsa benim de mutluluğum olamayacağımın bilgisidir. Sadece kendi refahına odaklanmış insanların erişemeyeceği bir gök bağışı, ruhu mücevherle donatan bir ödüldür. Eric Hoffer, merhamet ruhun panzehiridir diye yazmıştı. Merhametin olduğu yerde en zehirli hamleler dahi nispeten zararsız kalır. Hayatlar merhametin ve onun iyileştirici gücünün farkına varmakla dönüşür. İnsan kendi sınırlarının ötesinde bir alana gittiğinde sadece kendisi için değil başkaları için de var olduğunu hissettiğinde çok daha güçlü bir canlılık hissi tecrübe eder. Mutluluğun pek çoğu bir kalbi olmaktan kaynaklanır. Ancak bir kalbi olan ve kalpleri olduğu için de merhamet edebilenler mutluluğu gerçek manasıyla tecrübe edebilir. Modern çağda pek çoğumuz hayatı yaşamıyor gibi yaşıyor. Duygularımız küntleşmiş, canlılığımız fevkalade azalmış bir biçimde. Ufukta bizi bekleyen hiçlikten umarsızca kaçmaya çalışıyoruz. Varoluşsal boşluğun doğurduğu endişeden kaçmak için kendimize ölümden saklanma yolları icat ediyoruz. Hayata narsistik yaklaşımın en önemli veçhelerinden bir tanesi ölmüşlük hissi. Ruh sağlığı uzmanları günümüz kültürel şartlarında iyiden iyiye aşikar olan bir ruh ölümünden bahsediyor. Çoğu zaman bu durum iç sıkıntısı şeklinde tecrübe ediliyor ve Batı dünyasının karşı karşıya geldiği en yaygın hastalık halini alıyor. Sıkıntı herhangi bir şey hissetme kabiliyetini inkar eder. Kronik sıkıntı adeta modern Batı kültürüne hastır. Paylaşılmış etkinliklerin, yüz yüze iletişimin, geniş aile etkileşiminin, toplumsal katılımın ve anlam sağlayan diğer manevi ve sosyal çabaların yaygın olarak bulunduğu geleneksel toplumlarda sıkıntı pek tanıdık bir duygu değildir. Martha Nussbaum, Batı düşüncesinde merhamete karşı olumsuz bir eğilim olduğunu yazar. Merhamet, etik davranış için güvenilir bir rehber telakki edilmez. Merhametin gözü kördür. Bilinç ve etik davranışa evrensel bir rehber olamayacak kadar özneldir. Zayıftır merhamet. Bireyi adalet için sıkı düzen çalışmaktan alıkoyar. Oysa yakın zamanlı bilimsel çalışmalar merhametin ruhumuza adeta kodlanmış olduğunu, ayna sinir hücrelerinin ötekinin ızdırabını yaşamaya yaşatmaya hazır beklediğini bize gösteriyor. Üstelik merhamet gayret ve çalışmayla geliştirilebiliyor. Bu ahlaki duygu anne ve babaların çocuklarına yeterli tepkiyi verdiği, onlarla oynadığı ve onlara dokunduğu ortamlarda daha fazla gelişiyor. Bir çocuk başkasına zarar vermemeyi şiar edinen bir empatik tarzı yine duygusal açıdan besleyici aile ortamından edinebiliyor. Akşam yemeğinde veya yatak başı masal veya hikayelerinde merhameti ana motif olarak sunmak, çocuklarda bu duygunun gelişimini hızlandırıyor. Merhamet kuvvetli bir duygu ve ihtiyaç ızdırap içinde olanlara ruhumuzun frekansını ayarlayabilmemiz demek. Merhamet hem sinir sistemlerimize gömülü hem de genlerimize adeta şifrelenmiş durumda. İş onu açığa çıkaracak doğru zeminleri, doğru eğitim programlarını ve eğitimleri sağlamakta. Peki nasıl geliştirebiliriz merhamet duygusunu? Çok basit bazı alıştırmalarla işe başlayabiliriz. Önce dinlemeyi bilmemiz icap eder. Dinlemek. Karşımızdaki insanın acısının bizim de canımızı yakması gerekir. Yaşamın varoluşun getirdiği bir yükümlülüktür bu. Merhamet bu noktada kendini belli eder. Karşısındakinin acısını azaltmak için taşın altına elini koyar insan. Ancak öncelikle dinlemeyi bilmek gerekir. Harekete geçmeden önce karşındakini varlığın tümüyle dinlemek. Ona odaklanmak, onu anlamaya çalışmak gerekir. Karşımızdaki insan dinlemenin bir faydası olmayacağını düşünebilir zaman zaman. Ancak hakikat öyle değildir. Bir başkası tarafından dinlenmek, anlaşılmaya çalışılmak en büyük ilacıdır ızdırabın. İnsan o zaman bir başkasının kendisine değer verdiğini, kendisi için çabaladığını fark eder. Dinlemek en büyük paylaşım, en iyi müdahaledir böyle zamanlarda. Böyle zamanlarda kişi karşısındakinin sesine odaklanmalıdır ve kendi iç seslerini susturmalıdır. Ben aradan çıkmalıdır ötekini dinlerken. Hedef sadece anlamaktır. Karşıdakinin ızdırabını hissetmektir. Küçük hedefler. İnsan karşısındakini anladıktan, onu tamamen hissettikten sonra harekete geçmelidir. Karşısında duran insanın ızdırabını hafifletmek için yapabilecek bir şeyler elbette vardır. Büyük hedefler, ulaşılması güç amaçlar, hem gerçekleşmesi zor ve zaman alan hedefler olabilir. Hem de yeri geldi mi mümkün olmayabilir. O vakit bir başkasının ızdırabını hafifletebilmek için atılabilecek küçük adımlardan başlamak gerekir. Büyük hedefleri gözünü dikmek, onları gerçekleştiremeyecek insanlar için bir mazeret olarak sayılabilir zaman zaman. Böyle durumlarda insan karşısındakine yardım edebilecek gücünün olmadığını düşünerek kaçabilir. Ancak ötekinin ızdırabına az da olsa merhem olabilecek kadar hayattayızdır aslında. İlla ki maddi yardımlarla sorunu çözmeyi hedeflemek doğru değildir. Merhamet kendini sadece bir şekilde değil, binbir şekilde dışarı vurabilir. İnsan bir başkasına karunun hazinelerini bağışlayamaz. Ancak gücü yettiğince bir eksiğinde ona destek olabilir. Bir çocuğun başını okşayabilir. Mesela dertli olanın ellerini tutabilir. Sırtını sıvazlayabilir. Bildiğini öğreterek paylaşabilir. Zenginliğini bir başkasıyla. Belki şehirler dolusu insana yardımcı olamaz kimse. Ancak o şehirde yaşayan bir dertli insana muhakkak yardımcı olabilir. Büyük hedefler seçerek onları gerçekleştiremeyeceğine inanmak ancak yalan bir savunmadır. Merhamet en küçük adımda bile kendini belli edecektir. Izdırap çeken onun bu haline dahi ihtiyaç duymaktadır. Olduğunuz yerden başlayın. Bir başkasının acısını dindirmek için gözünüzü çok uzaklara dikmenize gerek yok. Elbette mümkünse uzak mesafelere de elinizi uzatmalısınız. Ancak yardım etmeye şimdi olduğunuz yerden başlayabilirsiniz. Pek çoğumuzun oturduğu semtte yardıma muhtaç insanlar var ve onlar bizlerin merhametini bekliyorlar. Her gün yürüdüğümüz yolda bizden merhamet dileyen kim bilir ne kadar göz var. Sadece insanlar değil, hayvanlar ve bitkiler dahi bizlerden merhamet bekliyor. Onlara verebileceğimiz bir tas su, bir parça yemek bile çok değerli. Onların acısını, açlığını, üşüyüşünü görmezden gelmek, varoluşun sebebini arayan kalpler için mümkün olmaz. Hepimiz sadece ihtiyacımız kadar olanını kendimize ayırıp geri kalanını onlarla paylaşabiliriz. Bir başka canlının açlığına seyirci kalmaktansa etrafımızdaki insanları ve lokantaları da yemeklerini onlarla paylaşmaları için teşvik edebiliriz. Merhamet böylece gittikçe büyüyen bir kar topu gibi devleşecektir. Yakında bir yerlerde başlayarak ve diğer insanları da teşvik etmeye çalışarak bunu başarabiliriz. Gözlerinizi ıstıraptan kaçırmayın. Acıyı görmemek için gözlerinizi acı çeken insandan kaçırmayın. Ondan kaçmak asla çözüm olmayacaktır. Ona yaklaşmak, o acıyı var olan bütün halleriyle, renkleri, görüntüleri ve sesleriyle hissetmeye çalışmak önemlidir. Gözlerimizi acıdan çevirerek onun ne beter bir dert olduğunu anlayamayız. Öteki insanın gerçekten nasıl bir acı çektiğini anlayamazsak ona yardımcı olmak için gerçekten çabalamayız. Televizyonda savaş ve açlık görüntülerini izlemekten kaçarak insanlara ve hayvanlara yapılan işkence görüntülerini kapatarak kendimizi rahatlatamayız. Duymamaya, görmemeye, hissetmemeye çalışmak sadece korkaklık olur. Merhameti yüreğinde taşıyan insan başını öte yana çeviremez. Aksine ıstıraba daha da sokulur, daha da yaklaşır. Kendinizi küçümsemeyin. Tek başınıza yapabilecek pek fazla bir yardımınız olmadığını düşünebilirsiniz. Bu dünyada bir etki yaratamayacak kadar güçsüz olduğunuzu kabul etmiş dahi olabilirsiniz. Ancak gerçekte bir tek insan bile çok büyük etkiler yaratabilir. Çok büyük değişikliklere sebep olabilir. Neler yapabileceğimizi, nelere yeteneğimiz olduğunu, insanlara hangi şekilde yardım edebileceğimizi öğrenmemiz gerekir. İmkanlarımızı net olarak bilmeliyiz ve o imkanlara göre hepimizin yapabilecek bir şeyleri olduğunu kabul etmeliyiz. Sadece kendi gücümüzü ve yapabileceklerimizi değil, eşimizle, dostumuzla, ailemizle, akrabalarımızla ve toplumumuzla birlikte neler yapabileceğimizi düşünmemiz icap ediyor. Tek başımıza olmaktan ziyade bir bütün olarak neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Merhameti hissederek ama hiçbir girişimde bulunmayarak yaşamak doğru değil. Bu yüzden seçeneklerimizi belirlemeliyiz. Benin yokluğu. Merhamet ancak kişinin kendi çıkarlarını düşünmediği bir durumda var olabilir. Izdırap içindeki insana bakarken, onu dinlemeye, ona yardım etmeye çabalarken kişinin kendi beklentilerini halen yanında tutuyor olması, bu yardımın gerçeklikten uzak olmasına sebep olacaktır. Halen kendi çıkarını, menfaatini düşünen insan, ötekinin acısını henüz anlayamamış, ona kulak kabartmamış demektir. Bu durumda ona yardım etmek demek, bu yardımın karşılığında kişinin bir şekilde kendini tatmin etmesi demek oluyor. Merhamet bu ortamda asla var olamaz. Öyleyse kendi çıkarımıza en ufak bir getirisi olan herhangi bir yaklaşımın ve müdahalenin merhametle alakası yoktur. Yardım etmek isteyen, karşısındakinin acısını hafifletmek isteyen, kendi benliğini bir müddet bu birlikteliğin dışında tutmalıdır. Pratik öneriler. 1. Evde merhamet. Çocuklar anne babaları tarafından merhamet öyküleriyle büyütülebilir. Ev bir merhamet yuvasına dönüştürülebilir. Ebeveynler çocuklarını hayatın kırılganlığının aşikar olduğu yerlere, darul cezeler, hastaneler, mezarlıklar götürebilirler ve onlarla bu konuları konuşabilir. 2. Okulda merhamet. Okullarda merhamet odaları kurulabilir. Bu odalarda acı verenler ve acı çekenler buluşturulabilir. Bir başkasının canını yakan bir öğrenci bu odada diğerinin duygularını dinler ve özür dilemeyi öğrenir. Dramalarla merhametin önemi vurgulanır. Örnek olaylar üzerinden öğrenciler merhamet konusunda tartıştırılır. 3. Toplumda merhamet. Mevcut TV dizilerinin pek çoğu dünyayı bize olduğundan çok daha karanlık ve kasvetli gösteriyor. İnsanlar bu dizilerden kimseye güvenilmemesi ve merhametten maraz doğacağı yolunda bir mesaj alıyorlar. Dizi yapımcılarıyla kötücül mesajların süzülmesi konuşulabilir. Merhamet eksenli dizilere ön ayak olunabilir. Toplumsal bir proje olarak merhamet odaları, toplum içinde ezen-ezilen ilişkisi kurmuş kesimleri bir araya getirerek bir buluşma zemini yaratabilir. 4. Siyasette merhamet. Siyasetin sert ve dışlayıcı üslubu, daha içerici, yok saymayan bir üslupla yer değiştirebilirse toplum da rahatlar. Sert üsluplar toplumda olumlu bir yankı bulmuyor. İnsanları daha fazla kutuplaştırıp düşman kılıyor. Siyasetin merhametle buluşmasının bir diğer vehçesi de merhamet eylemlerinin siyasetin olmazsa olmaz bir amacı kılınmasıdır. Her insanın saygınlığının tescil edilmesi bunun bir adımıdır. Çatışma noktalarında farklılıklar kadar benzerlikler de dile getirilir. Ötekini kendi farklılığı içinde kabullenmek, onu kendimize benzetmemeye çalışmak merhametli siyasetin en önemli unsurlarından biridir. Her bir insan merhamet neferi olduğunda, herkes merhamet için koşturduğunda, bir diğerine ışık taşıdığında dünya daha güzel, daha aydınlık bir yer olacak. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 41.